Ayrım 26, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 270. İngiliz elçisinin kaldığı resmi bina 1930'larda Mussolini'nin işgalinden önce İmparator Haile Selassie zamanında yapılmıştı. Kentin dışındaydı. Kolonyal mimarinin örneklerinden olan binanın verandaları vardı ve damı sazla örtülüydü. Bahçıvanlar ordusu tarafından bakılan çim alanlar yemyeşil ve genişti. Kırmızı çiçeklerle güzel bir tezat oluşturuyorlardı. Ev hem ihtilalden hem de onu izleyen Kurtuluş Savaşı'ndan yıkılmadan kurtulabilmeyi başarmıştı. Geoffrey ön kapıda Nicholas'la Rowan'ı Etiyopyalı uşağa teslim etti. Adam tertemiz bir şamma giymişti. Onları ikinci kattaki yan yana iki yatak odasına götürdü. Nicholas ağzına kadar su dolu banyoya girdi. Orada yatarken Rowan'ın banyosuna su dolduğunu duydu. Viski içiyor ve ayağının baş parmağıyla muslukları açıp kapıyordu. Sonra yandaki odadan doktorun sesi geldi. Adam Rowan'ın dizine bakıyordu. Geoffrey'nin smokininin beli Nicholas'a bol geldi. Kolları ve paçaları da kısa. Ayakkabılarsa ayağını sıktı. Üstelik aynada kendisine bakarken saçlarının uzamış olduğunu fark etti. Bıkkınca ama yapılacak bir şey yok diyerek çıktı. Gidip Rowan'ın kapısına vurdu. Kadın kapıyı açınca da ah diye bağırdı. Sylvia Tennant, Rowan'a misket limonu yeşili bir kokteyl elbisesi ödünç vermişti. Bu genç kadının esmer tenine çok yakışmıştı. Rowan saçlarını yıkayıp omuzlarına bırakmıştı. Nicholas ilk randevusuna giden bir delikanlı gibi nabzının hızlandığını fark etti ve bu haline için için güldü. ''Kadına şahane görünüyorsun'' dedi. Bu sözlerinde de ciddiydi. Kadın güldü. ''Teşekkür ederim efendim, siz de çok hoşsunuz. Kolunuza girebilir miyim?'' ''Seni sırtımda taşıyacağımı umuyordum. İnsan böyle şeylerin tiryakisi oluyor.'' Rowan, ''O günler sona erdi.'' diye yanıt vererek uşağın kendisi için bulduğu abanoz bastonu salladı. Uzun koridorda ilerlerken fısıltıyla ''Ev sahibimizin adı nedir?'' diye sordu.
''Majeste İngiltere Kraliçesi'nin büyükelçisi Sir Oliver Bradford, LBTDC.''
Rowan meraklandı. ''Bu onun aldığı bir nişanı gösteriyor değil mi?''
Adam düzeltti. Hayır, bu lütfen beni tanrı diye çağırın anlamına geliyor.
Çok kötüsün. Rowan kıkır kıkır güldü. Sonra da ciddileşti. Bayan Street'e fax çekebildin mi?
Evet, daha ilk denemede oraya ulaştı. Bayan Street'te faksı aldığını bildirdi. Sana selam söyledi. Pegasus konusunda hemen bilgi toplayacak.
Ilık bir akşamdı. Sir Oliver onları verandada bekliyordu. Geoffrey tanıştırma töreni için telaşla atıldı. Sir Oliver'ın gür saçları bembeyaz, yüzü de kırmızıydı. Geoffrey onlara elçinin sorun çıkaran turistler konusundaki fikirlerini açıklayıp ikisini de uyarmıştı. Ama düşmanca tavırlarla kaşlarını çatmış olan elçi Rowan'ı görür görmez yumuşadı. Yemekte Geoffrey ve Sylvia Tennant dışında 12 konuk daha vardı. Sir Oliver, Rowan'ın koluna girerek onu diğerleriyle tanıştırdı. Nicholas ise onları izledi. Rowan'ın erkeklerin çoğunu böyle etkilemesine artık alışmıştı. Sir Oliver, ''Polis müdürü General Obeid'i takdim edebilir miyim?'' dedi. Etiyopya polis müdürü uzun boylu, simsiyah tenli bir adamdı. Lacivert üniformasıyla çok şık ve zarif görünüyordu. Rowan'ın elini öptü. ''Yanılmıyorsam yarın sizinle bir randevumuz var. Bu görüşmeyi sabırsızlıkla bekleyeceğim.''
Rowan şaşkın şaşkın Sir Oliver'a baktı. Kimse ona bundan söz etmemişti. Sir Oliver, ''General Obeid sizden ve Sir Nicholas'tan Abbay uçurumunda olanlar konusunda biraz daha bilgi istiyor.'' diye açıkladı. ''Sekreterim sizin adınıza randevu verdi. Ondan bunu yapmasını istemek cüretini gösterdim.''
''Bu sıradan bir görüşme olacak Doktor Alsimma ve Sir Nicholas. Fazla zamanızı almayacağım, bu konuda söz veriyorum.'' Nicholas nazikçe, ''Yardım etmek için elimizden geleni yapacağız tabii.'' dedi. ''Sizi ne zaman göreceğiz?''
''Sabah 11'de sanırım, bu sizce uygunsa.''
Nicholas başını salladı. ''Çok uygun.'' Sir Oliver, ''Şoförüm sizi saat 10.30'da alacak.'' dedi ve merkeze götürecek.
Sofrada Rowan, Sir Oliver'la General Obeid'in arasında oturdu. Kadın çok hoş ve sevimliydi. İki erkek de onunla ilgilendiler. Nicholas onun arkadaşlığını başka erkeklerle paylaşmaya alışmak zorunda olduğunu anladı. Rowan'la çok uzun süre yalnız kalmışlardı. Adam masanın öteki ucunda Lady Bradford'un yanında oturuyordu. Sıkıntılıydı. Kadın Sir Oliver'ın ikinci karısıydı. Ondan 30 yaş gençti. İngilizceyi çok belirgin bir Londralı aksanıyla konuşuyordu. Bayağı bir kadın olduğu her halinden anlaşılıyordu. Gür saçlarını sarıya boyamıştı. İnanılmayacak kadar iri göğüsleri payetli dekoltesinden neredeyse dışarı taşacaktı. Nicholas bu evliliğin yaşlı bir erkeğe özgü o budalalıklardan olduğuna karar verdi. Kadın sanki bütün İngiliz soylularını ezberlemişti. Yani züppenin biriydi. Nicholas'a ailesi konusunda sorular sordu. Birkaç kuşak geriye gitmesi için ısrar etti. Sonunda masanın diğer ucuna kocasına seslendi.
''Sir Nicholas Quanton Park'ın sahibi, bunu biliyor muydun hayatım?''
Sonra tekrar Nicholas'a döndü.
''Kocam avdan çok hoşlanır.''
Sir Oliver karısının bu haberinden etkilenmişti.
''Quanton Park öyle mi? Geçenlerde Shooting Times'ta onunla ilgili bir yazı okudum. Malikanenizde Yüksek Huşlar diye bir yer var, öyle değil mi?''
Nicholas düzeltti. ''Yüksek Karaçamlar.'' Sir Oliver heyecanla,
''İngiltere'deki en iyi avlanma yerlerinden biri'' dedi. ''Öyle söylüyorlar.''
Pek hevesli görünüyordu. Nicholas alçak gönüllülükle, ''O kadarını bilmem.'' diye mırıldandı. ''Ama o kuşlarla gururlanıyoruz. Bir dahaki sefere İngiltere'ye geldiğiniz zaman siz de ava katılmalısınız. Tabii benim misafirim olarak.'' O andan itibaren Sir Oliver'ın Nicholas'a karşı tavırları belirgin bir biçimde değişti. Çok nazikleşti. Hatta uşağına bir şişe 1954 Lafitte bile getirtti. Geoffrey alayla, ''Onu iyi etkiledin.'' diye mırıldandı. ''1954'ü yalnızca çok seçkin kimselere ikram eder. Yoksa şarabı ziyan etmez.'' Nicholas ancak gece yarısından sonra ev sahibisinin elinden kaçabildi ve Roy'unu Sir Oliver'la General Obeid'den kurtardı. Kadın yanında çekici bir tavırla toparlarken onu salondan çıkardı. Geoffrey Tennant'ın meraklı bakışlarına ise hiç aldırmadı. Merdivenin ilk basamağına geldikleri zaman Roy'na ''Eh'' dedi, ''gecenin yıldızı sendin.'' Kadın hemen karşı saldırıya geçti. Lady Bradford neredeyse bir kedi gibi hırlayacaktı. Nicholas onun sesindeki kıskançlığı fark ederek sevindi. Kıskançlık duyanın yalnızca kendisi olmadığı anlaşılıyordu. Roy'un odasının kapısında yanağını adama uzatarak sorunları çözümledi. Adam da bu yanağa bir öpücük kondurdu. Kadın, ''O inanılmayacak kadar iri göğüsler.'' diye mırıldandı. ''Sakın kabuslarında onları görme.'' Ve kapıyı arkasından kapattı. Nicholas kendi odasına giderken keyifliydi. Ama kapıyı açarken eşikteki zarfı gördü. O yemekteyken uşaklardan biri mektubu kapının altından atmış olacaktı. Adam zarfı çabucak yırtıp mektubu açtı. Sayfalara göz gezdirirken yüzündeki ifade değişti. Hemen dışarı çıktı ve gidip Roy'un kapısına vurdu. Kısa bir süre sonra genç kadın kapıyı aralayarak ona baktı. Nicholas kadının şaşırdığını anlamıştı. Hemen onun şüphelerini gidermeye çalıştı.
''Faksımın yanıtı.'' Elindeki kağıtları gösterdi. ''Giyinik misin?''
''Bir dakika.'' Roy'un kapıyı kapattı. Hemen arkasından tekrar açtı. ''Haydi gir.'' Dolabın üzerindeki sürahiyi işaret etti. ''Bir içki ister misin?''
''Galiba içkiye ihtiyacım var. Artık Pegasus'un kime ait olduğunu biliyoruz.''
Roy'un söyle diye emretti ama adam önce kendine bir kadeh viski koydu. Sonra da omzunun üzerinden kadına gülümsedi.
''Soda ister misin?''
Roy'un ayağını yere vurdu.
''Lanet olsun Nicholas Quentin Harper! Bana eziyet etme, kim o?''
''Seninle ilk tanıştığımda itaatkar küçük bir Arap kızıydın. Erkeklerin üstünlüğünü kabul eden biri. Bir de şu haline bak, galiba ben seni şımarttım.''
''Galiba başına bir felaketin gelmek üzere olduğunu söyleyerek seni uyarmalıyım.''
Roy'un güldüğünü belli etmemeye çalışıyordu.
''Nicky, lütfen söyle.''
Adam ''haydi otur.'' diye emrederek kadının karşısındaki koltuğa yerleşti. Faksı açtı, sonra da başını kaldırıp Roy'una baktı.
''Bayan Street son sürat çalışmış. Ona çektiğim faksta Londra'ya borsa komisyoncuma telefon etmesini önerdim.'' ''Burada Greenwich'ten 3 saat ilerideyiz. Anlaşılan Bayan Street de adamı bürosundan çıkmadan yakalamış. Her neyse, Bayan Street istediğim her şeyi öğrenmiş.''
''Yeter artık Nicky, yoksa elbisemi yırtıp haykırarak bir rezalete neden olacağım. Söyle.''
Nicholas kağıtları hışırdattı, sonra da okumaya başladı. ''Pegasus araştırma, Avustralya'da Sydney borsasına kayıtlı, sermayesi 20 milyon.''
Roy'un ''lütfen ayrıntıları bırak, yalnızca adamın adını söyle.'' diyerek çıkıştı.
Nicholas sakin sakin devam etti. Pegasus'un hisselerinin %65'i Valhalla Madencilik Şirketi'ne ait. Geri kalan %35'lik hisse ise Avusturya'daki Anaconda madenlerinin.
Roy'un adama yalvarmaktan vazgeçmişti. Öne doğru eğilmiş gözlerini İngiliz'in yüzüne dikmişti.
Hem Valhalla hem de Anaconda, HEŞ'nin kolları, Hamburg Endüstri Şirketi'nin. HEŞ'nin bütün hisseleri von Schiller aile vakfına ait ve vakfın yöneticileri de Gotthold Ernst von Schiller'le karısı Ingemar.
Roy'un usulca von Schiller diye tekrarladı. Hala adama bakıyordu. Duraid'in listesinde o da vardı. Herhalde adam Wilbur Smith'in kitabını okudu. Onun Almanca'ya çevrildiğini biliyorum. O da senin yaptığın gibi Duraid'i aramış olmalı. Ama senin gibi kocamın inkarlarına pek aldırmamış.
Nicholas ben de öyle düşünüyorum diyerek başını salladı. Kahire Müzesi'nde etrafı koklamış ve Duraid'le senin çok önemli bir şey üzerinde çalıştığınızı kolaylıkla öğrenmiştir. Gerisini sen de ben de çok iyi biliyoruz.
Genç kadın ama adam Pegasus'u Etiyopya'ya bu kadar çabuk göndermeyi nasıl başardı diye sordu.
Bu bakımdan von Schiller'e şansı yardım etti sanırım. İblis şansı. Geoffrey bana Pegasus'un 5 yıl önce Başkan Mengistu'dan bakır aramak için izin aldığını söyledi. Yani Mengistu devrilmeden kısa bir süre önce. Von Schiller daha papirüsleri duymadan önce adamlarını buraya yollamıştı. Bu kez yeni gelişmelerden yararlanılması için kampı kuzeydeki araştırma yerinden Abbay uçurumuna indirdi. Herhalde Jake Helm onun gorillerinden biri. Dünyanın her yerine bir sorun çıktığında yolladığı pis oyunlar uzmanı. Nogoy'u da emrine aldığı belli ve biz de onların kucağına düştük.
Roy'un yüzünde düşünceli bir ifade belirdi. Evet, bütün bunlar mantıklı. Helm efendisine bizim geldiğimizi haber verir vermez von Schiller ona kampa baskın yapmasını emretti. Güya bir şufta baskınıydı bu. Ah tanrım, o adamdan öyle nefret ediyorum ki. Hiç görmedim ama ondan müthiş nefret ediyorum. Kimseye karşı böyle yakıcı bir kin duyacağımı sanmazdım.
Hiç olmazsa artık karşımızda kimin olduğunu biliyoruz.
Kadın itiraz etti. Pek değil, von Schiller'in Kahire'de bir adamı olması gerekiyor, içeriden biri.
Nicholas öğrenmek istedi. Senin bakanın adı nedir?
Roy'un hayır diye karşı çıktı. O adam Atalan Abusin olamaz. Onu çocukluğumdan beri tanırım. Son derece dürüst bir insandır.
Nicholas usulca 100 bin dolarlık bir rüşvetin en dürüst insanı bile etkilediği görülmüştür diye mırıldandı. Bu sözler genç kadını çok etkiledi.
Roy'unla Nicholas kahvaltıda yalnızdılar. Sir Oliver bir saat önce elçiliğe gitmişti. Lady Bradford ise serin ve berrak yayla sabahını selamlamak için henüz kalkmamıştı. Dün gece doğru dürüst uyuyamadım. Atalan'ı düşünüp durdum. Ah Nicky, onun Duraid'in öldürülmesi olayına karışması düşüncesine bile dayanamıyorum.
Kötü bir gece geçirmene neden olduğum için özür dilerim ama her ihtimali düşünmek zorundayız.
Nicholas kadını teselliye çalışıyordu. Sonra konuyu değiştirdi.
Burada yeteri kadar zaman kaybettik. Bu ara Pegasus rahatça çalışabilecek. İngiltere'ye dönmeli ve geri gelmek için kendi seferimize hazırlanmalıyız.
Uçak şirketine telefon edip yer ayırtmamı ister misin?
Roy hemen ayağa kalktı. Gidip bir telefon bulayım. Önce kahvaltını bitir.
Yeteri kadar yedim.
Tevekkeli bu kadar sıskasın. Bana anoraksiya nevroza'nın kötü bir ölüm şekli olduğunu söylediler.
Nicholas kızarmış ekmekle marmelata uzandı. Roy 15 dakika sonra döndü. Yarın öğleden sonra 3.30'da Kenya hava yollarıyla Nairobi'ye, aynı akşam Heathrow'a giden British Airways uçağına aktarma yapacağız.
Aferin. Nicholas peçetesiyle ağzını silerek ayağa kalktı. Araba bizi polis merkezine götürmek için bekliyor. Yeni hayranın General Obeid'le görüşeceğiz. Haydi gidelim.
Merkezin önünde bir memur Nicholas'la Roy'unu karşılamak için bekliyordu. Müfettiş Galla adındaki adam onları özel kapıdan içeri soktu ve büyük bir saygıyla polis müdürünün makamına götürdü. Onlar içeri girer girmez General Obeid ayağa kalktı. Adamla kadını karşılamak için yazı masasının yanından dolaştı. Nazik ve sevimliydi. Onları özel oturma odasına götürürken Roy'unla yakından ilgilendi. Koltuklara yerleştikten sonra müfettiş Galla küçük fincanlara kahve koydu. Kısa bir süre nezaketle havadan sudan söz ettiler. Sonra general konuya girdi.
Söz verdiğim gibi sizi burada gerektiğinden fazla tutmayacağım. Müfettiş Gall'la ifadelerinizi yazacak. Önce binbaşı Brusilov'un ortadan kaybolması ve öldürülmesi olayının üzerinde durmak istiyorum. Onun eskiden KGB'nin bir subayı olduğunu herhalde biliyordunuz, değil mi?
Görüşme tahmin ettiklerinden daha uzun sürdü. General Obeyd her ayrıntıyla ilgileniyordu ama çok da nazikti. Sonunda kadınla adamın ifadelerini polis stenosuna yazdırttı. Royan'la Nicholas belgeleri okuyup imzaladılar. General onları kapıya kadar geçirdi. Arabaları dışarıda bekliyordu. Nicholas, generalin bu davranışının özel bir muamele olduğunu anladı.
''Sizin için yapabileceğim bir şey olursa, herhangi bir şey, lütfen beni aramaktan çekinmeyin. Sizinle tanışmak büyük bir zevkti Doktor Alsimba. Etiyopya'ya yakında tekrar gelmeli ve bizi ziyaret etmelisiniz.''
Genç kadın da tatlı tatlı, ''O küçük kazaya rağmen yine de güzel ülkenizin zevkini çıkardım.'' dedi. ''Bizi umduğunuzdan daha önce görebilirsiniz.''
Sonra Sir Oliver'ın Rolls Royce'unun arka kanepesine yerleşirlerken Royan, ''Ne hoş bir adam.'' dedi. ''Ondan gerçekten hoşlandım.''
''Nicholas, onun da senden hoşlandığı anlaşılıyor.'' dedi.
Royan sanki kısa zamanda gerçekleşecek bir kehanette bulunmuştu. Ertesi sabah kahvaltıya indikleri zaman sofradaki servisleri yanında üzerlerinde adlarının yazılı olduğu yazılı birer zarf buldular. Nicholas ayak bileklerine kadar inen bir şamma giymiş uşağa kahve getirmesini söylerken zarfı açtı. İçindeki pusulayı okuduğu zaman yüzündeki ifade değişti.
''Vay vay vay!'' diye bağırdı. ''Polisleri sandığımızdan da fazla etkilediğimiz anlaşılıyor.''
Sonra pusulayı yüksek sesle okudu.
''Size öğle üzeri ya da daha önce merkezde olmanız emrediliyor.''
Nicholas hafif bir ıslık çaldı. ''Sert bir ifade. Ne bir lütfen var ne de teşekkür ederiz.''
''Benimki de seninkinin aynı.'' Royan resmi kağıttaki yazıya bakıyordu. ''Sence bu ne anlama geliyor?''
Nicholas bunu çabucak öğreneceğiz diye açıkladı. ''Ama mektup biraz tehdit kokuyormuş gibi geldi. Galiba nazik ve özel muamele sona erdi.''
O sabah merkeze gittiklerinde onları karşılayan olmadı. Özel kapıdaki nöbetçi de adamla kadını suç masasına gönderdi. Oradaki memurla uzun ve karmakarışık bir konuşma yaptılar. Çünkü adamın İngilizcesi pek kötüydü. Nicholas daha önce de Afrika'ya geldiği için öfkelenmemesi, hatta kızdığını belli etmemesi gerektiğini biliyordu. Sonunda memur biriyle telefonda fısıltıyla uzun uzun konuştu. Sonra da Nicholas'la Roy'na duvarın önündeki sert tahta sıraya oturmalarını işaret etti.
''Bekleyin, adam şimdi gelir.''
Royan'la Nicholas ondan sonraki 40 dakikalık sürede bankı ricacılar, başvuranlar, şikayetçiler ve suçlularla paylaştılar. İşlerinden bir ikisi bilinmeyen birilerinin saldırısına uğramıştı. Yaralarından kanlar akıyordu. Bazıları ise kelepçeliydi. Nicholas mendilini burnuna bastırdı.
''Gözden düştüğümüz anlaşılıyor.''
Komşularından bazılarının bir süreden beri su ve sabun yüzü görmedikleri belliydi.
''Artık VIP muamelesi yok.''
40 dakikanın sonunda bir gün önce onlara pek saygılı davranan müfettiş Gall'la bölmenin üzerinden kibirle baktı ve ikisine gelmelerini işaret etti. Nicholas'ın uzattığı eli görmezlikten gelerek onları arka odalardan birine götürdü ve oturmalarını söyleme zahmetine bile katlanmadı. İngiliz'e soğuk soğuk,
''Yanınızdaki ateşli bir silahı kaybetmekten sorumlusunuz.'' dedi.
''Bu doğru, dün verdiğim ifadede de.''
Müfettiş Gall'la Nicholas'ın sözünü kesti. ''İhmal yüzünden ateşli silah kaybetmek çok ciddi bir suçtur.''
Nicholas itiraza başladı. ''Ben ihmalkarlık etmedim ki.''
''Silahı açıkta bırakmışsınız. Çelik bir kasaya koymanız gerekirdi. Bu ihmalkarlıktır.''
''Özür dilerim müfettiş ama Abbay uçurumunda çelik kasa pek bulunmuyor.''
Gall'la ''ihmalkarlık'' diye tekrarladı. ''Ağır suç sayılacak bir ihmalkarlık. Silahın hükümete karşı güçlerin eline geçmediğini nereden bilebiliriz?''
Nicholas güldü. ''Yani bilinmeyen biri bir 275 Rigby ile hükümeti devirir mi demek istiyorsunuz?'' Müfettiş Gall'la bu şakayı aldırmayarak çekmecesinden iki belge çıkardı.
''Bu sınır dışı etme emirlerini size ve Doktor Alsimma'ya vermek zorundayım. Etiyopya'dan ayrılmak için 24 saatiniz var. Ondan sonra da ülkede istenmeyen yabancılar sayılacaksınız. İkiniz de.''
Nicholas uysalca, ''Ama Doktor Alsimma silah kaybetmedi ki.'' diye hatırlattı. ''Hatta yanılmıyorsam o yaşamı boyunca en basit bir ihmalkarlık bile etmedi.''
Ne var ki Galla onun bu sözlerine de aldırmadı. Emirleri aldığınızı ve anladığınızı göstermek için lütfen şurayı imzalayın.
Polis müdürü General Obeyd ile görüşmek istiyorum dedi.
General Obeyd bu sabah kentten ayrıldı. Kuzey sınırındaki bölgeleri teftiş edecek. Addis Ababa'ya ancak birkaç hafta sonra dönebilir.
Ve o sırada biz çoktan İngiltere'ye gitmiş olacağız, öyle mi?
Evet, öyle.
Müfettiş Galla ilk defa o zaman gülümsedi. Hafifçe soğuk soğuk,
lütfen şurayı imzalayın, şurayı da.
Dışarıda Roy'un şoförün açtığı kapıdan Nicholas'ın yanına otururken ne oldu diye sordu. Hiç beklenmedik bir şekilde her şey değişiverdi. Herkes bizi seviyordu. Hemen arkasından bir tekmede merdivenden aşağıya yuvarladılar bizi.
Nicholas, tahminimi öğrenmek ister misin dedi. Sonra Roy'un yanıtını beklemeden konuşmasını sürdürdü.
Pegasus'un emrinde olan sadece Nogo değil. Obeyd dün gece von Schiller'le konuştu ve Alman da ona bazı emirler verdi.
Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun Nicky? Artık bir daha Etiyopya'ya dönemeyeceğiz. Mamouz'un mezarına da ulaşamayacağız.
Kadın iri siyah gözlerinde üzüntüyle adama baktı.
Durek'le Irak ve Libya'yı ziyaret ettiğimiz zaman ikimizin de davetiyesi yoktu.
Roy'un adamı yasalara karşı gelme fikri hoşuna gidiyor diye suçladı. Sırıtıp duruyorsun.
Adam dürüst bir insan tavrıyla ama onlar Etiyopya yasaları dedi. Hiçbirini ciddiye alamayız ki.
Ve seni de bir Etiyopya hapishanesine atarlar. İşte bunu ciddiye alabilirsin sanırım.
Nicholas, seni de atarlar diyerek güldü. Tabii bizi yakalayabilirlerse.
Geoffrey Nicholas'la Roy'unu havaalanına götürürken elçinin başkana resmen protestoda bulunduğundan emin olabilirsiniz dedi. Bütün bu olaylar onu çok etkiledi. Sınır dışı etme emirleri, daha bir sürü şey. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey hiç duymadım.
Nicholas, üzülme oğlum diye yanıt verdi. Zaten ikimiz de bir daha buraya gelmek niyetinde değiliz. Onun için önemi yok.
Ama bu bir prensip meselesi. Önemli bir İngiliz vatandaşına sıradan bir suçluymuş gibi davranılıyor. Saygı gösterilmiyor.
Geoffrey içini çekti.
Bazen 100 yıl önce doğmuş olmayı istiyorum. Böyle saçmalıklara katlanmaz. Hemen bir gambot gönderiverirdik.
Orası öyle ama lütfen bu olayın seni üzmesine izin verme Geoffrey. Nicholas'la Royan Kenya Hava Yolları kontuarına gittiklerinde Geoffrey yavrulamış bir kedi gibi etraflarında dolaşıp durdu. Adamla kadının yalnızca vinil eksen ucuz küçük el çantaları vardı. Onları o sabah bir pazar yerinden almışlardı. Nicholas dik dik postunu rula yapmış ve yine pazardan aldığı işlemeli bir şammaya sarmıştı. Geoffrey uçağa binmeleri için anons yapılıncaya kadar onlarla birlikte bekledi. Uçağa binerlerken de onlara el salladı. Aslında bu sevgi dolu hareketi Nicholas'tan çok Roy'unaydı. Onlara kanadın arkasındaki koltuklar ayrılmıştı. Roy'un pencerenin önündeydi. Motorlar çalıştı ve uçak ağır ağır binaların önünden ilerledi. Nicholas o değerli dik dik postunun bulunduğu mor vinilex çantayı yukarıdaki dolaba koymasını isteyen hostesle tartışıyor. Royans'a kalkıştan önce Addis Ababa'yı son kez görmek için dışarıya bakıyordu. Sonra birdenbire oturduğu yerde kaskatı kesildi. Gözlerini pencereden ayırmadan uzanıp Nicholas'ın kolunu tuttu.
Islık çalar gibi bak diye fısıldadı.
Sesinde öyle bir kin vardı ki adam kadını neyin böylesine etkilediğini anlamak için pencereye doğru eğildi.
Roy'un ekledi, Pegasus.
Havaalanındaki binaların diğer tarafına doğru giden bir Falcon jeti işaret ediyordu. Biçimli küçük uçak yeşile boyanmıştı. Kuyrukta şaha kalkmış o kırmızı at resmi vardı. Adamla kadın pencereden bakarlarken durmuş olan yeşil Falcon'un kapısı indirildi. Alanda bekleyen küçük bir karşılama komitesindekiler jetin kapısında beliren yolcuları selamlamak için heyecanla ilerlediler. İlk inen ufak tefek bir adam oldu. Krem rengi, ince, şık bir elbise ve beyaz hasır bir şapka giymişti. Kısa boylu olmasına rağmen otoriter ve güven dolu bir havası vardı. Kışı kuzeyde geçirmiş gibi rengi uçuktu ve bu yere hiç uymuyordu. Yüzü sert hatlı, inatçı ifadeliydi. Burnu iri, siyah kalın kaşlarının gölgelediği bakışları etkileyiciydi. Nicholas onu hemen tanıdı. Adamı Christie's ve Sotheby's'in açık arttırma salonlarında az görmemişti. Zaten çabucak unutulacak biri değildi. Alman aşağıda bekleyen adamları otoriter bir tavırla süzerken İngiliz von Schiller diye bağırdı.
Roy'un mırıldandı. Küçük bir horoza benziyor. Bir ispence ya da bir kobraya.
Von Schiller hasır şapkasını çıkardı ve Falcon'ın basamaklarından bir atlet gibi çevikçe indi. Nicholas usulca, onun 70'ine yakın olduğuna kimse inanmaz dedi.
Roy'un evet diyerek başını salladı. 40'ındaki bir erkek gibi hareket ediyor. Herhalde saçlarıyla kaşlarını boyuyor. Baksana ne kadar koyu renk.
Tanrım! Nicholas şaşırmıştı. Bak onu karşılamaya kim gelmiş?
Güneş madalyayı ve rütbe işaretini ışıldatıyordu. Karşılama grubundan lacivert elbiseli uzun boylu biri çıktı. Kasketinin siyah urugan vizirine elini götürerek saygıyla selam verdi. Sonra von Schiller'in elini nezaketle sıktı.
Eski hayranın General Obeyt, dün bizi neden görmediği anlaşıldı. İşi başından aşkınmış.
Roy'un bak Nicky diyerek inledi. Artık basamakların aşağısındaki iki adama bakmıyordu. Onlar hala el ele hararetle konuşuyorlardı. Kadın bütün dikkatini Falcon'ın kapısına vermişti. Şimdi orada daha genç bir adam belirmişti.
Şapka takmamış olduğundan Nicholas onun gür siyah dalgalı saçları olduğunu fark etti. Rengi de soluktu.
Nicholas meraklandı. Onu şimdiye kadar hiç görmedim. Kim bu genç adam?
Nahut Guddabi, Droid'in müzedeki asistanı. Şimdi de onun yerine geçen adam.
Nahut basamaklardan inerken çiftin uçağı ilerledi. Sonra döndü. Artık Pegasus'un jetini göremiyorlardı. Kadınla adam koltuklarında arkalarına yaslanıp uzun bir süre birbirlerine baktılar. Sonunda Nicholas konuşmayı başardı.
Cadılar bayramı, çirkin adamların toplantısı. Şansımız varmış ki bunu gördük. Artık gizli kapaklı hiçbir şey kalmadı. Karşımızda kimlerin olduğunu şimdi tamamıyla biliyoruz.
Roy'un öfke ve dehşetten soluğu kesilmiş gibiydi.
Von Schiller kuklacı, Nahut Guddabi de onun tazısı, Kahire'deki katilleri kiralayıp üstümüze salan da Nahut olmalı. Ah tanrım Nicky, onun cenaze töreninde söylediklerini duymalıydın. Durey'de ne büyük bir saygı ve hayranlık duyduğunu söyledi durdu. Aşağılık, iki yüzlü katil.
Uçak havalanarak uygun yüksekliğe erişinceye kadar hiç konuşmadılar. Sonra Roy'un usulca,
''Tabii Obeyt konusunda da haklısın.'' dedi. ''O da von Schiller'in adamı.''
''Belki de Obeyt Etiyopya hükümetinin bir temsilcisi olarak önemli, yabancı bir imtiyaz sahibine saygılarını sunuyordu.''
Von Schiller'in fakirlikten inleyen ülkelerinde zengin bakır madenleri bulacağını ve zengin olacaklarını umuyor olabilirler.
Kadın kesin bir tavırla başını salladı. ''Hayır, iş bu kadar basit olsaydı Alman bakanlardan biri karşılardı. Polis müdürü değil.'' Hayır, Obeyt de ihanet kokuyordu, tıpkı Nahut gibi.
Kocasının katillerini karşısında görmek, Roy'un iyileşmekte olan yaralarının tekrar açılmasına neden olmuştu. Bu acı duygular birer alev gibi yakıyordu onu.
Bir ağacın boş gövdesinin içinde tutuşan otlar gibi. Nicholas o alevleri söndüremeyeceğini biliyordu. Roy'un yalnızca bir süre oyalayabilirdi. Adam genç kadınla konuşmaya başladı. Ona ölüm ve intikamla ilgili kara düşünceleri unutturup Titan'ın oyunu ve kayıp mezar bilmecesi konusundan söz etti.
Nairobi'de aktarma yaptılar. Heathrow'a indikleri sırada Nil'in yatağına dönmek ve Titan'ın uçurumdaki gölcüğünü incelemek için bir plan yapmışlardı. Roy'un şimdi görünüşte eskisi kadar neşeli ve sakindi. Ancak Nicholas onun uğradığı kayıp yüzünden için için acıyla kıvrandığını biliyordu.
26. ayrımın sonu. Sayfa 283.